7. Cuma selamlığını görmeye epey bir kalabalık gider. Çünkü tantanalı, şaşalı bir alay, rengin ve zengin, üniformalı, seçme ve güzel yaverler, yelesini sallayan, yeri deşen cins atlar, muhteşem arabalar görürler. Bütün bunlar herhangi operayı sönük bırakacak bir dekor içinde çevik ve çabuk bir gidiş ve geliş, bir hareket cereyanı halinde gözlerinin önünden geçer. Fakat seyirciler bu gösterişin perde arkasını, zavallı Selim Paşa'yı terleten, titreten tarafını göremezler. Onun bu nümayişte rolü büyük ve karışıktır. Evvela 2. Abdülhamit'in sadık kullarının, efendilerinin gövdesine kafasına bir kurşun yahut bomba atmalarına mani olmak, sonra bu alayı valanın vakasız geçmesini temin etmek, sonra her selamlık resminden bir kabus gibi korkan padişaha, alayın emniyet ve selamet içinde geçeceğini temin etmek, daha sonra tahsisatlarını hak etmek isteyen hafiye alayının veyahut müstebit bir hükümdarın vesvesesini gıcıklayarak para kazanmak isteyen jurnalcilerin her hafta düzdükleri yalanları okumak. Cuma günleri padişahın arabası saray kapısından içeri girer girmez Selim Paşa geniş bir nefes alır. Ekseri huzura kabul olunur ve daima konağa cibinde şişman kırmızı bir atlas kese ile döner. O günün akşamı paşanın ziyaret kabul ettiği zamandır. Fakat ziyaretçileri hiçbir zaman o günün paşanın hayatında nasıl bir geçit olduğunu tahmin edemezler. Bu son cuma paşa öteki misafirler gittikten sonra imamı alıkoydu ve Rabia'nın tahsili meselesini açtı. Torununa verdiğin dini terbiyeyi şayanı takdir buldum diye söze başladı. Bendeleri bilhassa hafız yetiştirmekte behresi olan hocalardanım paşa efendi. Allah bağışlasın, torunun hem zeki hem istidatlı. Hatırıma bir şey geldi. Konağa bir alay hoca geliyor. Arabi, Farisi, Fransızca, Musiki vesaire. Kimsenin pek de istifade ettiği yok. Rabia Hanım'ı bunlardan istifade ettirsek ne dersiniz? İmam ellerini ovdu, öksürdü fakat cevap vermedi. Paşa devam etti. Şayet muvafakat edersen çocuk, hanımefendiye geldiği akşam saatlerinden başka bir de öğleden sonra konağa gelmeli. Bendeniz elimden gelen terbiye ve tahsili verdim. Haşa, paşa efendimizin arzularına itiraz etmek istemem. Fakat, çocuk 5 vakit namazını kılar. Malum ya, şimdiki gençler hep dinsiz. Rabia anasının gözünden ayrılırsa, bizim konak halkı 5 vakit namazını kılar. Tabii, onu demek istemedim. Başka bir mesele daha. Bendeniz çocuğu şehri şerife muvafık giydiririm. Malum ya, akran akranda nazar. Zamanımız nisvanını, moda denilen bidatlar... Paşa azıcık sert imamın sözünü kesti. Çocuğun giyinişini değiştirecek değiliz. Paşa efendimiz için la şey hükmünde, fakirleri için ehem olan bir mesele daha arz etmek isterim. Çocuk Ramazan'da mukabele okur, bayağı günlerde mevlitlere çağrılır. Acizleri biraz da çocuğun kazancıyla evi geçindiriyorum. Şayet, paşa kalktı. Kahya'ya söyleyeceğim, çocuğun tahsilinden senin zarar görmemen temin edilecek. İmam memnundu. Yalnız para için değil, bir de Rabia yüzünden hatırlı adamların yanında mevki ediniyordu. Ve Emine'nin bütün itirazlarına rağmen imam, Rabia'yı o hafta konağa muntazaman göndermeye başladı. Bu yeni hayat şekli, Rabia için esaretten kurtulur gibi bir şey oldu. İmamdan artık ders almıyor, cehennem lakırdısı, bilhassa babası hakkında o çirkin lafları işitmiyordu. Artık imam çocuğu tamamen kendine mal etmiş, onunla iftihar eder olmuştu. Gerçi sabahları gene evde iş görüyor, annesinin vırıltısını dinlemeye mecbur oluyordu. Fakat öğle yemeğinden sonra evden çıkıyor, ancak eve yatmaya geliyordu. Emine'nin titizliklerine şimdi imam müdahale ediyor. "Kız evimize refah getirdi, artık uzun etme, çocuğu sıkıştırma." diye darılıyordu. İlk hafta derslerine başlamamış olsa bile Rabia, günün yarısını konakta geçirmeye başlarken bir nevi hayat görgüsü ve hocalardan öğrenilmeyen bir hayat tahsiline atılmıştı. Bilhassa Sabiha Hanım'ın yanında olmak, yaşamanın kaynağına atılmış demekti. Mütemadiyen yeni bir şekil alan hayatı eliyle tutuyor, gözüyle görüyor gibiydi. Hanımefendinin konak halkına emirlerini ekseriyetle o götürüyor, bu sayede konak halkını yakından tanıyordu. Çocuğun sevimli yüzü, dost gözleri, çok defa dürüst olan bu haberleri yumuşatıyor ve konak halkının bazen mütecaviz ve küstah cevaplarını hanımefendiye söylemiyordu. Bu ketumiyet ve sükun evvelleri mütearris ve müstesni bir tavır almış olan Dürnevi bile kazanmıştı. Bilhassa tevcihat listesi çıktığı gün hanım onu birkaç defa paşanın odasına yollar, falan bey veyahut paşanın hangi hizmet mukabilinde taltif edildiğini tahkik ettirirdi. Rabia Paşa'yı odasında mahut şam hırkası ve beyaz takkesiyle şen bir gönül, rahat vicdan sahiplerinin asudeliğiyle arka kaşığı oyar bulurdu. Kuyudan gelir gibi inleyen ve derin sesiyle eski şarkılar mırıldanırken birden susar, çocukla şakalaşırdı. Tevcihatın sebeplerinin iç yüzünü anlatırken çok tuhaftı. Burnu müstehzi bir mana ile uzanır, uzanır. Burnunun ucu kartal gagası gibi kıvrılır, kendi için için gülerdi. Rabia bu sebepleri dinlerken zihni alt üst olurdu. Her nevi taltif bir hıyanet, bir fesat mükafatına benzerdi. Bir gün paşa bir gözünü kırparak "Musiki muallimine söyle sana Ey Zevki Zerrin şarkısını talim etsin" dedi. "Ben daha meşke başlamadım paşa efendi. Zevki Zerrin ne demek? Altın eğlence. Bu Kanarya Hanım'ın söylediği şarkı değil mi? Seni gidi çapkın seni." Paşa acaba neden çocuğun bu sualini tuhaf bulmuştu? Paşanın kahkahası durdu, yüzü ciddileşti. Kanarya Hanım'ı gelecek hafta altın kafesine koyacaklar. Artık konağımızda bir daha şarkı söyleyemeyecek. Sahi mi? Her zaman beraber yemek yediği ve çok sevdiği bu güzel kız için paşanın lakırdılarında bir şahamet hissetmiş, yüzü bulutlanmıştı. Niye gözlerinde oldu? Fena değil, saraya gidecek, saraylı olacak. Altın kafes o kadar fena bir şey değil kızım. Rabia'nın zihninde saray derhal altın bir kafes oldu. Kafesin parmaklıklarına dayanan sarışın güzellerin bir ağızdan Ey Zevki Zerrin şarkısını söyledikleri yer. Bir gün sonra Sabiha Hanım onu paşanın odasına yolladığı vakit ilk defa olarak Kanarya'yı paşanın odasında buldu. Paşa arkası dik bir sandalyede oturuyor, yüzü endişeli, gözleri dalgın görünüyordu. Kanarya bir yer minderinde ut çalıyor, Rabia'nın bir zaman unutamadığı bir şarkıyı dolgun ve müteessir bir sesle söylüyordu. Gönül senden kimlere etsem şikayet. Gönül bir ip kadar kızın ağzında uzuyor, udun telleri kızın beyaz parmaklarıyla bu hüzünlü ezgiyi tekrar ediyordu. Paşa çocuğu görünce biraz sıkıldı. Hanımefendi bir şey mi istiyor? Rabia anlatırken Selim Paşa'nın yüzü bir şey anlamamış gibi göründü. Hanımefendiye söyle, bu akşam ona meseleyi kendim anlatırım. Rabia odadan çıkarken ikisi birden arkasından seslendi, geri çağırdı. Kanarya minderinin köşesinde ona bir yer açmıştı. Genç çerkezin başı gizli bir zilletle, ağır bir kahırla eğilmiş, sesi kısılmış, gözlerinden yanaklarına damla damla yaşlar dökülüyordu. Bununla beraber dudaklarıyla tebessüm etmeye muvaffak oldu. Gelecek hafta karşı karşıya yemek yiyemeyeceğiz Rabia. Fakat ben bir saraya yerleşince seni davet edeceğim, diyordu. Rabia biraz sonra kalktı. Odadan çıkarken bu defa paşa da onunla sofaya kadar geldi ve yavaşça. Kanarya'nın ağladığını hanıma söyleme. Kanarya'yı burada gördüğünü hiç söyleme daha iyi, dedi. Bu maceradan 3 gün sonra Rabia, konakta gözlerini kamaştıran şenlikli bir akşam geçirdi. Bütün avizeler yanmış, herkes uzun etekli ipek entariler giymiş, sofalarda ipek fışırtısından geçilmiyordu. O akşam Kanarya'nın müstakbel hanımı kadın efendiye Sabiha Hanım bir ziyafet veriyordu. Ve ziyafetten sonra kendisine takdim edilen canlı hediyeyi, Kanarya'yı alıp saraya götürecekti. Salonda perde arkasında bir saz takımı çalıyor, herkes Kanarya'nın oyununu bekliyordu. Kadın efendi için odada yüksek bir platform yapmışlar, üzerine yaldızlı bir koltuk koymuşlardı. Kadın başında bir taç, boynunda tek taşlı pırlanta bir gerdanlık, yapyalnız sandalyede oturuyordu. Karşısındaki sedirlerde nişanları ve elmaslarıyla, ellerinde kocaman tüy yelpazeleriyle vükela karıları biraz resmi, biraz sinirli dizilmişlerdi. Fakat Rabia'nın zihnini en çok saraylı kadınlar işgal ediyordu. Yaşlı kalfalar platformun aşağısında, gençler kapı aralıklarında, sofalarda kırıtım kırıtım dolaşıyorlardı. Hepsi uzun eteklerini sol kollarının üstüne atmışlar, hepsinin başında hemen kayacakmış gibi sol kulaklarına tehlikeli surette yıkılan bir hotoz. Hepsi Türkçeden ziyade kuş diline benzeyen çetrefil bir Çerkes dili konuşuyor. Hepsinin bir kaşı kalkık, hepsi seri halinde bir tek sanatkarın elinden çıkmış taş bebeklere benziyor. Saz bir oyun havası tutturunca kanarya odaya atıldı. Gül renginde şalvar, dar bir mor kadife yelek ve şalvarının renginde terlikler giyiyordu. Şalvarının ve yeleğinin üstü altın, gümüş pulla işlenmişti. Tül gömleğinin uzun kolları, geniş yenleri iki kanat gibi dalgalanıyor, arkasına dökülen yaldızlı saçları avizenin altında ipek bir şala benziyordu. Hemen parmaklarında küçük sarı zilleri şaklatmaya başladı. Sonra sıçradı, döndü. Musiki bir rüzgar ve onun bacakları, kolları, boynu birer sazmış gibi titredi, eğildi, doğruldu. Vücudu bütün bu hareket içinde garip bir diklik muhafaza ediyordu. Dans, saz, söz hepsi nihayet buldu ve saraylılar gittiler. En önde kadın efendi, en arkada kanarya yürüyordu. Rengarenk feraceler üstünde beyaz yaşmaklar, yaşmakların arasından bakan sürme çerçeveli mavi, yeşil, ela gözler. Işıltıları Rabia'ya insandan başka bir mahlukmuş gibi geldi. Kanarya'nın mavi gözleri ona son selamını gönderdi. Herkes misafirleri teşhii için taşlığa inmişti. Kapının aralığından bahçenin dış kapısı görünüyordu. Rabia siyah setreli harem ağalarının, süslü, renkli üniformalı seyislerin arka kapılarını açtığını gördü. Saraylı kafilesini siyah kupa arabaları yuttu. Rabia'nın gözlerinde bu sarışın kadın alayının son geçişiydi. Sabiha Hanım sordu. Kanarya'nın oyununu nasıl buldun? Çocuğun gözleri tutuştu. Çok güzel. Sabiha Hanım'ın kaşları çatıldı. Kim demiş? Tavus kuşu gibi aptal aptal döndü dolaştı. Sen bir çingene pembenin oyununu görsen.